Ayrım 5, sayfa 36. Peşte'nin kuzeyinde yine hep aynı manzara, yine köylü kızları istasyonlara dökülüyorlar, elmalar, armutlar, hediyeler getiriyorlar ve yarenlik ediyorlar. Akşama doğru bir Macar depo alayının bulunduğu Munkaç istasyonuna geliyoruz. 40-50 kadar Macar neferi bizimkilerle görüşmek üzere vagonların önüne geliyor ve bu mesele nefercikler için resmi ve önemli bir görüşme şeklini alıyor. Bunlarla öyle, kişassonlarla olduğu gibi kaş ve gözle, el ve parmak işaretiyle konuşmak vaziyetin ciddiyetini karşılamaz. Bu sebeple bölüğün tek tercümanı Boşnak Ahmet'i çağırıyorlar.
Boşnak Ahmet, ölen çabuk ol, çavuş seni çağırıyor.
Hemşerim, ben bilmem onların dilinden, çavuş ne diye beni çağırır?
Bu haber çavuşa ulaşıyor ve köpürüyor.
Ölen ne diye bilmezmiş, şimdiye kadar bu gavurcukların hepsiyle konuşuyorsun da bugün mü dilin tutuldu?
Ali Çavuş, ben yalnız İslam lisanı bilirim. Sırp, Bulgar, Hırvat, Leh, Çek hepsiyle konuşurum. Fakat bunlar Macar, o lisanlardan anlamazlar.
Ölen beni dinden, imandan çıkarma. Bunların hepsi gavur.
Gavurun dini de birdir, dili de. Yürü bakayım. Nihayet Boşnak Ahmet Çavuş'a dert anlatmanın mümkün olmadığını görüyor. Süklüm püklüm Macar askerlerinin yanına kadar yürüyor. Fakat bunlar ne ima ve ne nimadan anlarlar. Biraz çabalıyor, gayret ediyor ama boşuna. Çavuş hala Ahmet'in dalavere yaptığına inanıyor. Onun yerine gönderiyor fakat alacağın olsun diyerek. Karpatlara yaklaşıyoruz. Tren Macaristan'daki son İAŞ istasyonumuz Bekeş Çaba'da durdu. Vagonun kapısını genç bir sivil açtı ve şapkasını çıkardı.
Safa geldiniz beyler.
Allah Allah, bu uzak köşede Türkçeyi bu kadar güzel konuşan bu genç de kim? Kendisini takdim ediyor. Macaristan'a ziraat tahsiline gelen talebelerden İstanbullu Hüseyin Mazhar. Yaklaşık bir seneden beri ayrı bulunduğu yurdun ve konuşmadığı ana dilinin hasretiyle istasyona koşmuş, hemşerileriyle konuşmak, onları gezdirmek istiyor. Önce bulunduğumuz Bekeş Çaba hakkında bize izahat veriyor. Burası 42 bin nüfuslu Bekeş nahiyesinin merkezidir. Merkez dersem aklınıza belki toplu bir kasaba gelir. Halbuki buranın teşkilatı belki başka hiçbir yerde rastlayamayacağınız kadar gariptir. Yan yana iki ev göremezsiniz. Aralarında en az 200-300 metre mesafe vardır. Tüm kasaba birbirini dikine kesen ve her birinin uzunluğu 20 küsur kilometre olan iki cadde üzerine bina edilmiştir. Yalnız bu iki caddenin birleştiği yerde hükümet konağı, tiyatro, sinema, birkaç dükkan ve okul vardır. Mazhar Bey'in teklifi üzerine bu iki caddeli upuzun kasabayı görmek için şöyle bir dolaşmaya karar verdik. İşte size 30 metre genişliğinde ve dümdüz uzanıp giden bir cadde ve onun ortasında bir garip icat, yani buharlı tramvay. Tramvayın beygirlisini, elektriklisini biliriz fakat buharlısını ben kendi hesabıma duymamıştım. Mübarekler tıpkı bir lokomotif gibi etrafına pufur pufur buhar saçarak cadde ortasından gidip geliyorlar ve etraflarını suluyorlar. Ön taraflarında hafif hafif tüten ince bir bacası, ufak bir ocağı ve kazanı görünür. Lafın kısası ömür bir şey. Biz de bu buharlı mahluklardan birisine bindik. Fusur fusur ilerlemeye başladık. Çoğunlukla aynı tipte yapılan evlerin güzel bahçeciklerle çevrilmiş, arka tarafında geniş tarlalar uzayıp gidiyor. Yine her evin yan tarafındaki muntazam ahır ve ziraat aletleri. Damından anlıyoruz ki kasabanın hepsi de çiftçidir. Hüseyin Mazhar Bey biraz da kendi hayatından bahsediyor. Birader, Macaristan'da ziraat tahsili bizim gibi muhallebiciler için cidden bir felakettir. Budapeşte de 6 ay kadar ders gördükten sonra beni 5 Macar genciyle birlikte burada bir çiftliğe memur ettiler. 3 ay, tam tamına 3 ay hayvanların ahırlarını temizledik, gübrelerini sırtımızda tarlalara çektik. Bizzat çiftliğin sahibi ve bir kont çocuğu olan Macar genci de bundan şikayet etmedi. Ben de onlara uydum fakat canım çıktı. Şimdi de 2 aydır hayvanların tımarına memuruz. Ondan sonra da pulluk kullanmak, tohum ekmek gibi hizmetlerde çalışacağız. Sözün kısası çok güç fakat değişmeyen bir usul. Buharlı tramvay kendisinden umulmayacak bir süratle bizi kasabanın merkezine iletmişti. Buradaki binalar teker teker sayılacak kadar az sayıda. İşte Türkler zamanından kalma bir Yeniçeri kışlası. Macarlar bunu biraz değiştirmişler ve hala hükümet konağı olarak kullanıyorlar. Beri de eski bir cami, iki çan kulesi ilavesiyle kiliseye çevrilmiş. Ondan sonra oval biçimli meydanın etrafında sıralanan tiyatro ve sinema binaları. Büyük bir okul, birkaç dükkan ve mağaza. Eski Türk binalarını geziyoruz. Kasabanın biricik fotoğrafçısı Macar Matmazel, fotoğrafımızı çekmek arzusunu belirtiyor ve treni kaçırmamak üzere alelacele istasyona dönüyoruz. Karpatların eteğinde Macaristan Ovası'nın son istasyonundayız. Rusların uzun topları en son olarak buraya düşmüş ve Rus kazakları yukarıdaki tepeden Macar Ovalarını seyretmişlerdi. Ondan sonra Macar ve Alman ordularının gayretiyle geri püskürtülmüşlerdi. Tek bir lokomotifle çekilen trenimiz burada iki kısma ayrılıyor ve her kısmına da ikisi öne ve biri arkaya olmak üzere üç lokomotif takılıyor. Buna rağmen Karpatlar üzerinde ancak ağır ağır kıvrıla kıvrıla yükselmeye başlıyoruz. Yükseldikçe önümüzdeki geniş, ufukları renkli dumanlarla çevrilmiş Macaristan Ovası açılıyor, genişliyor ve güzelleşiyor. Daha üç günden beridir içinde bulunduğumuz bu memlekete bayağı bir yakınlık hissediyoruz. Kim bilir, belki de topraklarının altında yatan yüz binlerce dededen ötürü olsa gerek. Tam tepedeki uzun tüneldeyiz. Daha buraya gelmeden şimendiferciler bize anlatıyorlar. Tünelin bu başında göreceğiniz mezarlık Avusturyalı ve Macarlara, öte başındaki Ruslara aittir ve bunlar tünel içerisindeki muharebede ölmüş askerlerdir. Tünelin bu başındaki mezarlık binlerce mezardan oluşan bir arazidir. Öte başındaki ise daha geniştir. Tünel duvarları top mermisi, tüfek kurşunu sıyrıklarıyla dolu. Anlaşılıyor ki binlerce kişi top ve tüfekleriyle bu karanlık dehlizde günlerce boğuşmuşlar. Tünelden sonra çetin bir dağ mıntıkası başlıyor. Dere tepe, uçurum, orman ve yine dere tepe. Artık Galiçya'ya giriyoruz. Macaristan'ın ılık havası yerine Galiçya'nın puslu havası hakim ve istasyonlarda koyu saçlı, koyu gözlü, cana yakın Macar kızları yerine mavi gözlü, tombalak, polak kızları görülüyor. Mehmetçiklerin fikrini alayım dedim ve bir ikisine sordum. Efendim, Macar memleketi başka dediler. Türkiye'den hareketten sonra bizden hayli önce giden konakçı zabitler heyetinin ve hatta 19. fırkaya mensup ilk kafilenin Lehistan'a gönderildiklerini haber almıştık. O halde biz Lehistan'a gideceğimizi zannediyorduk. Zemlin'de Doğu Galiçya'daki Kont von Botmer ordusu emrine verileceğimizi duymuştuk. Fakat bu konuda da kesin bilgimiz yoktu. Şimdi Karpatların kuzeyine geçtikten sonra nereye sevk edileceğimizi merak etmeye başlamıştık. Bu da ancak Lemberg'de çeşitli hatların birleştiği yerde belli olacaktı. Büyük holünün camları tüfek kurşunlarıyla delik deşik olmuş bulunan Lemberg'in istasyonuna Galiçya'ya girdiğimiz günün ertesi sabahı vardık. Harp mıntıkasına girdiğimiz artık gözle görülür ve elle tutulur derecede belliydi. İstasyon kumandanına müracaat ederek trenimizin hangi istikamete gönderileceğini öğrendik. Stri Rohatin Podvisechki. Ya sonra? Sonra bum. Cepheye bu kadar yakın mıyız? Gece dinlerseniz top seslerini bile işitirsiniz. Bari vaktimiz varken şurayı da bir dolaşalım dedik, tramvaylara atladık, şehrin merkezine indik. Bize gerekli olan birkaç şeyi almak için bir iki mağazaya girecek olduk. Fakat felaket, etrafımızda çocuk, kadın ve erkekten büyük bir kalabalık toplanmaya başladı. Kalabalık gittikçe fazlalaşıyor, birkaç Türk zabitiyle neferden oluşan bizlerin etrafını sarıyordu. Allah Allah, bunlar hiç mi adam görmemiş? Çocuklar, şöyle bir mağazaya girelim de onlar da dağılıp gitsinler. Mağazaya girdik, bir iki alışveriş yaptık. Kapı önündeki kalabalık dağılacak yerde büyüyor, herkes Türkleri göreceğiz diye kapının önünde toplanıyordu. Meğer ne kadar da garip insanlarmışız. Tekrar dışarı çıkıyoruz. Bu defa kalabalık da bizimle beraber yürüyor. Son derece rahatsız edici bir hal. İstanbullu Külhan Bey'i neferin birisi atılıyor.
Efendim, müsaade ederseniz ben onları şimdi dağıtırım.
Ne suretle?
Bir ikisine şaklatınca ötekiler tüyer.
Aman oğlum, bırak başımıza iş açma.
Haydi çocuklar, böyle gezme olmaz. En iyisi tramvaya atlayıp istasyona dönelim.
Tramvaya binip dönüyoruz. Burada bile peşimize takılanlar var. Yağmur, çamur, soğuk. Halbuki daha Ağustos ayının başındayız. Nefercikler söyleniyorlar.
Ülen gavurların memleketi böyle devam ederse hepimiz bu kış kuyruğu titretiriz.
Daha ne sırtımız pek ne de ayaklarımız sağlam. Son istasyon Podvisečki'de Galiçya toprağına indikten sonra bize rehberlik etmek üzere önümüze düşen iki Macar kalın gocuklarına bürünmüşler, sağlam keçe çizmelerini dizlerine kadar çekmişler, öyle soğuktan yağmurdan rahatsız olacağa benzemiyorlar. Keza yolda rastladığımız diğer Avusturyalı ve Macarlar da sağlam kaputları içinde rahat rahat yürüyorlar. Herhalde Avusturyalılar bizi bu halde bırakmayacaklardır. Bize rehberlik eden Macar süvarilerine Almanca bizi nereye götürdüklerini soruyorum. Kısaca cevap veriyor.
Nem tudum nemeç.
Yani Almanca bilmem. Bu cevap bizi tatmin etmiyorsa da zihnimde yer etmiş olan bir güçlüğü hallediyor. Evet, eskiden okuduğumuz tarih kitaplarındaki Nemçelilerin hücumu, Nemçe diyarına akın gibi tabirlerdeki Nemçe kelimesinin hangi lisandan alındığını merak eder dururdum. Çünkü biz Türkçe'de bunu Avusturya veya Almanya olarak ifade ediyorduk. O halde bu Nemçelu nereden çıkıyordu? Demek ki Macarcaymış. Biraz sonra Lipika Dolna ismindeki köyde fırkamızın bir alay karargahına rastlıyoruz ve Macar süvarileri bizi burada bırakarak dönüyor. Ertesi gün fırka karargahının da aynı köye geleceğini öğreniyoruz. Ayrıca kolordunun da bir emrini bildiriyorlar.
Fırka birkaç gün sonra cepheye girecektir. Bu birkaç günlük istirahatten faydalanarak eksiklerinizi tamamlayınız.
Lisan meselesi. 5 gündür fırka karargahı ile birlikte Lipika Dolna isimli köydeyiz. İlk günlerde pek asık suratlı olan hava açıldı. Biz de cepheye girmek üzere hazırlanıyoruz.
Mehmet, bu köyün adı ne?
Çamurlu Köy.
Ülen, Çamurlu Köy olur mu? Asıl adı ne?
Dilim dönmüyor.
Ne söylemek istiyorsun?
Lapinca Dolma.
Değil, doğru söyle.
Lapinci Donne.
Hayır, yine olmadı, fakat bu çapraşık kelimeleri, harfleri doğru söylettirmenin imkanı yok. Mehmetçikler de kolayını bulmuşlar. Kimisine Çamurlu Köy, kimine Koca Pınar, kimine Bodur Orman ismini vermişler. İşte 5 günden beri oturduğumuz Lipica Dolna'nın ismini de kestirme olarak Çamurlu Köy deyiveriyorlar. Polak köylerinde kalmak ikinci ve çok önemli bir sıkıntı daha meydana çıkardı. Yalnız yeşil ve mavi gözlü Polak kızlarıyla konuşmak için değil, yiyecek içecek gibi en vazgeçilmez ihtiyaçlar içinde buranın dilini öğrenmek lazım geliyordu. Mehmetçikler de öğrenmeye başladılar. Fakat bu lisan ne Almanca, ne Polakça, ne Macarca ve ne de Türkçedir. Bu 4 lisanın birleşmesinden oluşmuş bir lisan türlüsüdür. Mehmetçik muhtelif kelimelerin karşılığını öğrenirken başaramayacağı yerleri de Türkçe ile yamıyor. Mesela ekmek kelimesi için Almanca karşılığı olan Brot kelimesini kullanır. Çünkü bu bir heceli, yuvarlak, kolay bir kelimedir. Fakat suya Wasser demez. Onu da Polakçadan almış ve kolaycacık Voda demiştir. İma, Nima kelimeleri bu yabancı dillerde fiil olarak bilinen kelimelerin genelini oluşturur ve her şey bununla ifade olunur. İyi kelimesini bazen gut, bazen de dobra diye ifade eder. Süt kelimesinin her nedense Almanca ve Polakçasını birleştirerek Milihka diye kullanır. Mesela bizim zabit süt istiyor, sizde bulunur mu madam cümlesini şöyle tercüme eder.
Madam, bizim oficir ister Milihka, ima sizde.
Bununla Mehmet işini göremez zannedilmesin. Oficir, Milihka, imanın yardımıyla madam Mehmet'in dediğini anlar. Hatta daha ileri giderek bu basit kelimelerle Mehmetler tüm arzu ve meraklarını ifade edebilir. Hem de kısa bir zamanda. Halkla ilk temas ve ilk intiba. Galicia'da bizde olduğu gibi kaçma, göçme, haremlik, selamlık adeti olmadığı için askerin köylerde konaklaması da çok kolay ve basit oluyordu. Bir köyde konaklayacağı zaman evler mangalar arasında dağıtılıyor, takımını toplayan 2 odalı Polak evinin istediği yerine konuyor, bir odada annesi ve babasıyla beraber yarım düzine cifcina, yani kız, ve yarım düzine de Mehmetçik yatabiliyordu. Galicia havası ve Polak mezhebi aynı cinsten olmayan farklı farklı insanları bir çatı altında toplayabiliyordu. Bizim nefercikler de hep böyle evlere dağılmış ve iyi kalpli olan Polak köylüsüyle bayağı akraba olmuşlardı. İlk zamanlarda alışamadığımız için bize garip görünen bu hal bazı geçimsizlikler olur korkusu vermişti. Halbuki aradan 5 gün, 1 hafta geçtiği halde hiçbir sıkıntı olmamıştı. Her ihtimale karşı şöyle bir evleri dolaşayım dedim. Her tarafa başvurdum, ev sahipleriyle konuştum. Hiçbiri misafirlerinden şikayet etmediler. En nihayet bizim Emirber Mehmet'in oturduğu eve geldim. Bu evde yalnız bir anne ile o köylerde hiç de tesadüf edilemeyecek ince zarif bir kızcağız 15-16 yaşında bir Josephine oturuyordu. Ben de bu eve daha emin bulduğum kendi neferlerimi yerleştirmiştim. Belki öteki neferler bazı yanlış işlere kalkışırlar diye korkmuştum. Mehmet'e terbiyeli davranmasını sıkı sıkı tembih etmiştim. Şu gezintide oraya da bir uğrayayım dedim, içeri girdim. Madame pür gayret çalışıyor, yemek pişiriyor, Josephine'cik oturmuş usul usul bir şeyler dokuyor. Beni görünce her ikisi de güldü, iltifat etti. Madame hemen sana bir Viyana kahvesi pişireyim diyerek sütü ocağa sürdü. Gerek madame ve gerekse Josephine'cik şöyle böyle Almanca bildikleri için muhabbetle kızıştı. Mehmet kim bilir hangi iş için evden çıkmış ve henüz geri dönmemişti. Ben konuşmayı asıl öğrenmek istediğim konuya getirdim ve ''Nasıl madame, Mehmet'ten memnun musunuz?'' dedim.
''Oo, Mehmet'ten çok memnunuz. Çok uslu, çok iyi çocuk. İşlerimize yardım ediyor. Bize bazen ekmek veriyor, sütümüzü satın alıp bize getiriyor. Bize her türlü iyiliği yapıyor. Yalnız yaptığı bir şey var. Çok gücüme gidiyor doğrusu. Bu kadar iyi adamdan şu hareketi göreceğim hiç aklıma gelmezdi.'' Bakın mülazım efendi, tam 16 senedir bütün emeklerimi verdim, bütün gayretimi sarf ettim. Şöyle güzel bir yavrucuk yetiştirdim. Allah aşkına doğru söyleyin, şu Josephine'cik çirkin midir?
Ne münasebet madam, sizin kızınız bir inci kadar zarif ve güzel, köyünüzde başka bir eşi bulunmaz.
Çok teşekkür ederim mülazım efendi. Şimdi düşünün ki çok iyi bir çocuk olan bizim misafirimiz, senin emirberi Mehmet şu yavrucağın yüzüne bir defa bakmamış, bir defa yanağını okşamamış ve öpmemiştir. Kızcağızım bir haftadır acaba benim ne gibi bir kusurum var ki bu adam bana bu muameleyi yapıyor diye kederleniyor ve ben üzülüyorum. Rica ederim, bu az hakaret midir?
Madam siz hiç merak etmeyiniz, ben bu meseleyi hallederim.
Ben de çok minnettar kalırım.
Eve döndüğüm zaman Mehmet'i beni bekler buldum.
Ülen Mehmet, ev sahipleri senden memnun değil.
Neden efendim?
Ne bileyim ben, memnun değiller işte. Tüm ev sahipleri kendi misafirlerinden memnuniyet gösterdiler. Fakat senin ne koca karı ne de genç kız memnun görünmediler.
Efendim ben onların nasıl memnun olacağını biliyorum ama senden korkuyorum.
Benden ne diye korkuyorsun? Benim istediğim ev sahiplerinin memnun olmasıdır, ötesine karışmam.
3 gün sonra tekrar köyü gezmeye çıkmıştım. Mehmet'in ev sahibi madama da uğradım ve sordum.
Nasıl madam, Mehmet'ten memnun musunuz?
Mehmet kibar bir çocuktur.
Ana vatana mektup. İyi bir kıta zabiti Mehmetçiklerin ruh hallerini, her birinin arzusunu, dertlerini bilmek zorundadır. Bunun için de fırsat hep önündedir. Memlekete yazılan mektuplar. Ben bu fırsatı hiç kaçırmaz, büyük bir sabır ve sükûnetle önüme yığılan mektup destelerini sırayla incelerdim. Bunlarda bazen çok orijinal şeylerle, sade fakat çok etraflı anlatımlarla karşılaşılır. Galicia'ya varır varmaz yazılan bazı mektup parçalarını da dikkate değer bularak kopya etmiştim. Aşağıda okuyucularıma sunuyorum. Zannederim ki şu birkaç satır içinde Mehmetçikler bu Polak memleketini anlatmayı tam olarak becermişlerdir. Benim biraderim İbrahim Ağa, evvela mahsus selam edip hatırı şerifinizi sual edirim. Eğerçi zerre miktar tarafı acizanemden sual buyrulur ise elhamdülillah sıhhat ve afiyet üzerine olup sizlerden gayri bir kederim yoktur. Bir dahi benim biraderim, malumun ola ki biz Avusturya memleketinin Galicia vilayetinin Bercaceni kazasının Çamurlu köyünde bulunuyoruz. Devlet babamız bizi harbetsin diye buraya gönderdi. Kara Pampuru bizi uzun köprüden aldı, Bulgar diyarını, Sırp diyarını, Macar diyarını, Bağlık Bahçelik Sulak memleketleri, Pavlikalı şehirleri, elma yanaklı, kiraz dudaklı yosmaları bulunan bu kadar köyü gezdirdi, dolaştırdı, getirdi şu Çamurlu köye bıraktı. Buranın ahvalinden sorar iseniz üstümüz yağmur, altımız çamur, karnımız kompir yani patates doludur. Bu memleketin de tarlaları var, emme ve lakin ekinleri yoktur. Her yer, her taraf kompir ve mısırla doludur. Meyve namına erik ile armut gördüm. Bunların her ikisinin tadı bizim hıyarlar gibidir. Öyle kavun, karpuz gibi şeylerden bunların büyük babalarının bile haberi yok.
Benim biraderim, yalnız memleketin o bin bir çeşit meyvesi değil, güneşli toprağı bile gözümde tütüyor.
Diğer bir mektup.
Bizim memlekette çizmeleri yalnız cendirmelerle askerler giyer zannederdik. Burada kadınlar da giyiyor. Buna karşılık burada kadınların giymesini hiç bilmedikleri bir şey vardır ki o da dondur.
Bir İstanbullu neferin mektubundan.
Düşündüm, taşındım, sana ne hediye göndereceğimi bilemedim. Şehirde değilim ki şeker göndereyim, köylerde de patatesle matoşkadan, yani kadından başka bir şey yok. Birisini posta ile göndermeye değmez, ötekisini de ancak kendim getirebilirim.
Bir mülazımın hatıra defterinden.
Bizim evin kızı Kaşka'yı bugün yine jandarmalar yol tamirine götürdüler. Aman yarabbi, nasıl kıyarlar da o kıvrık kirpikli, çekik yeşil gözlü, madonna suratlı, ince endamlı yavruyu taş kırmakta, çukur doldurmakta kullanırlar.
Zavallı yavrucak, esasen gece sabaha kadar uyku uyumamış çalışmış, şimdi avuçlarının içi ayaklarının altı kim bilir nasıl yanar. Ne yapsam, ne etsem, Kaşka'nın yerine ben mi gitsem, yoksa emir neferimi mi göndersem? Fakat ikisi de olmaz ki. Ben bu Avusturyalıları medeni insan zannederdim. Meğer bunlar zalimin zalimiymişler. Kaşka'ya yol yaptırdıktan sonra başka insanlara neler yapmazlar.
Bir iki saat sonra ilave edilmiş yazı. Atla yolda bir gezinti yaptım. Kaşka gibi daha birçok yeşil ve mavi gözlü, madonna suratlı kızcağızlar yola dizilmiş, taş kırıyorlar. Burada gezmek Gülhane Parkı'nda seyrandan daha zevkli. Kaşka beni gördü, gözlerini bana dikti. Fakat ben Avusturyalı jandarma çavuşundan sıkılarak bakamadım. Buna rağmen jandarma farkına vardı ve ben hayli uzaklaşmıştım ki Kaşka'ya yaklaşarak yanağını sıktı. Hay Allah, bunların hepsinin cezasını versin.